الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Bakara Ali İmran suresinin 180. ayetindeyiz. Konu başlığımız cimrilik eden kendini eder. Bu ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. Allah'ın kendilerine verdiği şeyde, yani Allah'ın ikramıyla vermiş olduğu şeyde cimrilik yapanlar, yaptıklarının kendi hayırlarına olduğunu zannetmesinler. Öyle düşünmesinler. Bu onların aleyhinedir. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. O cimrilik yapmış olduk, cimrilik ettikleri o malları kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Yani elinizdeki, avucunuzdaki malların hiçbirisi sizinle ahirete gitmeyecektir. Hepsi burada kalacaktır. وَاللّٰهُ مَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ. Allah-u Teala yaptığınız şeyden haberdardır. لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ فَق۪يرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَةٌ. Allah fakir, biz zenginiz diyenlerin sözünü Allah elbette ki işitti. سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا. Bunların söyledikleri şeyi yazacağız. وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ. Nebileri haksız yere öldürmelerini de yazacağız. وَنَقُولُ. Diyeceğiz ki ذُوقُ عَذَابَ الْحَرِيقِ. Şu yangın azabını tadın bakalım diyeceğiz. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يكُمْ. Bu sizin elinizde yaptığınızın karşılığıdır. Ettiğinizi buluyorsunuz. وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ. Allah kullarına elbette ki haksızlık yapacak değildir. Allah kullarına karşı herhangi bir yanlış yapmaz. Şimdi biliyorsunuz Allah-u Teala'nın bir kanunu var. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. Yapılan bir kötülüğün cezası onun dengi bir kötülüktür. Şimdi insanlar bu dünyada cimrilik yaptıkları zaman yaptıkları bu cimriliğin meydana getirdiği bir takım sıkıntılar var. O sıkıntıları ahirette mutlaka göreceklerdir. Yani verdikleri zararın mislini orada çekeceklerdir. Şimdi bazı insanlar biliyorsunuz faizle zenginleşiyorlar, halkın parasını çekiyorlar ve insanları ciddi manada sıkıntıya sokuyorlar. Şimdi bunların ahiretteki cezaları da burada insanlara verdiğinin mislini orada kendilerini çekmesidir. Tabii bir yaptıklarını şöyle diyelim. Birisi bir cam kırdı. Camı taktırması ceza değil. Camı takırır, bir cam parası daha verir. Dolayısıyla bunlar o yaptıklarının bir karşılığını alır, bir mislini daha alırlar. Onun için ahirette herkese yaptığının iki katı verilmiş olur neticede. Şimdi cimrilik yaparak ne elde eder insanlar? Yani insanlarda gerçekten bir dünya sevgisi, mal sevgisi vardır. Zaten öyle bir sevgi olmazsa o konuda imtihan da olmaz. Şimdi siz Allah'ı mı daha çok seversiniz, malınızı mı daha çok seversiniz? Tabii herkes elbette ki Allah'ı daha çok severim. Öyle şey mi olur der. Ama hadi bakalım malını ver dediğin zaman kendisi için bin bir türlü bahane uydurur. Malı vermek istemez. Bahane de çoktur. Çok bahane vardır. Yani insanların dünyalığına dokununcaya kadar her şey süt limandır. Ne zaman ki bir şeyden kendi nefislerine bir sıkıntı gelecek olur, ne zaman ki mallarını harcamaları gerekir, işte o zaman bakarsınız ki köşe bucak kaçmışlar. Zaten Müslümanlıkta o sıra anlaşılır. O zamana kadar problem yok. Kendinizden fedakarlık yapmak zorundasınız. Yani canınızda ve malınızda. Allah-u Teala bunu bir şekilde hepimiz de uygulayacaktır. Orada başarı gösterdiğimiz zaman imtihanı kazanmış oluruz ve ahirette Allah-u Teala'nın vereceği mükafat çok çok fazla olur. Yani ceza bire bir ama mükafat bire ondan başlıyor ve üst tarafı açık. Allah-u Teala'nın kendi ikramı ile vermiş olduğu mallarda cimrilik yapanlar bunun kendi hayırlarına olduğunu düşünmesinler. Bel huve şerrun lehum, aslında onların aleyhinedir. Seyutavvakûne mâ bakhilû bihi, o cimrilik yapmış oldukları mallar kendi boyunlarına böyle kravat gibi dolanacak diyelim, yani şimdi boyuna böyle dolanacak ya da atkı gibi dolanacak diyelim, şöyle tak şeklinde. Kıyamet günü. Yani sen misin? Bu da ne? İşte vermeye kıyamadığım mal. Bak senin yanında. Hadi bakalım. Vermeye kıyamıyordun ya. İşte o seninle beraber. Orada da hiçbir işine yaramayacak tabii. Ben burada ne yapayım bu malı? Çünkü onun üzerinde herhangi bir tasarruf yetkin yok ki. Onlara hiçbir şey alamazsın, hiçbir iş yapamazsın. Zaten boynuna dolanıyor. Boynuna dolandığı zaman da işte bir hadis-i şerifte var. Zehirli, iki gözünde de birer siyah nokta olan yılan gibi boynuna dolanır ve ben senin zekatını vermediğim malınım der ve adamı ısırır diye ifade ediliyor bu durum. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. وَاللّٰهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır. Şimdi şeylerde ya da şu ayeti de okuyayım da ondan esas şey yapalım tekrar. Az önce okudum. لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ فَق۪يرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَا Allah fakir, biz zenginiz diyenlerin sözünü Allah-u Teala elbette ki işitti. Bunlar Yahudilerin söylediği sözler. Zaten devamındaki ayetten de anlaşılıyor. Senektubu ma kalu, bunu söylediklerini ilerisinde yazacağız. Şimdi bu ilerisinde yazacağız sözünden şimdiye kadar yazmadı mı ki anlayabilirsiniz? Tabii. Şimdi Allah-u Teala her yeni kararını yazıyor. Ahirette de yeniden hesaptan geçirdikten sonra tekrar yazıyor. Onun cehennemde çekeceği ceza o şekilde tespit edilmiş oluyor. Bunu ilerisinde yazacağız. وَقَدَّهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَب۪يلَرِ haksız yeri öldürmelerini yazacağız. وَنَقُولُ ذُوكُ عَذَابَ الْحَرِيقِ ve diyeceğiz ki yangın azabını tadın bakalım diyeceğiz. Şimdi bunlar dikkat ederseniz piyasaya şey yapmayan, yani fakir fukara ile meşgul olmayan, onların aç, sefil, perişan olmasını umursamayan insanlar piyasayı ne yaparlar? Bir yangın yerine çevirirler. Ne derler? Piyasa yanıyor der, denir değil mi? Böyle şey, öyle söyleriz. Yani insanlar perişan. İşte ödemeler yapılamıyor. Mesela esnaf olanlar çok iyi bilirler. İkide bir bakarsınız ki çok ciddi para sıkıntısı var. Malınız var, insanların da ihtiyacı var. Fakat ihtiyacı olanın cebinde para yok. Gelip sizden mal alamıyor. Para şeyin faizcilerin şeyinde toplanmış, kasasında toplanmış. Onlar da borç verecek adam bulamıyorlar. Onu bulamadıkları için onlar da sıkıntıda, vatandaş da sıkıntıda, üretici de sıkıntıda. Dolayısıyla piyasa bir yangın görüne dönmüş oluyor. Bunlar da bu yangına sebep olmanın cezasını ahirette yangınla çekiyorlar. Şimdi peki bunun Müslümanlarla ne alakası var? Devamını okuyayım. Allahü Teala orada diyecek ki ذَٰلْكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يكُمْ. Bu sizin kendi elinize yaptığınızın karşılığıdır. Yaptığınızdan fazla bir ceza çekmiyorsunuz. وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ. Allahü Teala kullarına zulmedecek değildir. Şimdi bugün bakıyorsunuz, ben Müslümanım diyen ülkeler kendi hiç kendi dinlerine asla güvenmiyorlar. Hiç. Yani topyekünüz, yani genel anlamda diyorum. Yoksa işlerinde Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin diye tek tek fertlere inerseniz tabii ki güvenenler var. Dinine sıkı sıkıya sarılanlar var. Yoksa bu toplumlar çoktan batar gider. Ama genelde İnançlarına güvenmiyorlar. Yani Allah fakir biz zenginiz sözünün bizim toplumlara yansıması şu şekilde: Allah'ın dediği yoldan hareket edersek zenginleşemeyiz, çok sıkıntılar içerisine kalırız, problemlerimizi çözemeyiz. Peki nasıl hareket edeceksin? Efendim her şeyin bir kanunu var, kuralı var, ekonominin kanunu var, ekonominin kuralı var. Ona göre hareket edeceğiz. Ekonominin kanunu kuralı dediği de batılıların tamamen Cenab-ı Hakk'ın emrine aykırı olan davranışlarıdır. O zaman sen demiş oluyorsun ki eğer Allah'ın emirlerine göre hareket edersek biz bu ekonomiyi düzeltemeyiz. O zaman ben Müslümanım deme bari. Ya birazcık dürüst ol. Çünkü mümin bir kişi Cenab-ı Hakk'a tam güvenen kişidir. Allah ne diyorsa o diyebilen kişidir. Kendi kafasına göre hareket etmez. Allah'ın emirlerine göre hareket eder. Allah'ın yaratmış olduğu bu dünyada Allah'ın kanunları geçer. Şimdi faizli olan bir topluluk. Şimdi mesela şurayı çok büyük bir topluluk olarak değil de şöyle 100 kişi üzerinden hesap edelim. Hesapları kolay yapmak için yani. Şimdi 100 kişiden 100 kişinin toplam ceplerindeki nakit paraları 10 bin lira olsun. Ya da 100 bin lira olsun öyle diyelim. Yani 100'e 100. 100 bin lira olsun. Birisinde 100 lira var, birisinde 500 lira var, birisinde 1000 lira var, birisinde 10 bin lira var falan. Ama 100 bin lira para var. Şimdi 100 bin lira para bu toplumda sürekli dolaşıyor. Birisi birisinin yanında işçi olarak çalışıyor, birisi nakliyecilik yapıyor, birisi şunu. Ama o 100 bin lira dolaşıyor. Tıpkı vücuttaki kan gibi. Kimin yanına gidiyorsa işini görüyor. Vücuttaki kan da taşıdığı oksijen ve gıdayı uğradığı her hücreye verir, onun atıklarını da alır. Dolayısıyla hücrede yaşama imkanı bulur. Bu paralar da dolaşıyor. dolaştığı her bir kişinin işini görüyor. Şimdi bunların içerisinde çalışamayan var. Çalışamayan var. İşsiz olan var. İşi olsa çalışacak. Ya da hasta olan var. Bakıma muhtaç olan var. Zarar etmiş olan var. Evi yanmış olan var. Onlara da sadaka olarak veriyorsunuz. Geriye iste almamak şartıyla veriyorsunuz. Alın diyorsunuz. Dolayısıyla vücut, bir vücudun parçaları gibi düşünürseniz bütün hücreler canlı. Ölü bir tek hücre yok. Dolayısıyla vücudun tamamı hareket halinde. Sağlıklı bir vücut. Herkes hür. Hiç kimse bir başkasına şey değil, bağımlı değil. Yani olmazsa olmazı değil. Herkes hür. Herkes Cenab-ı Hakk'a ibadet ediyor. Ve işini gücünü yapıyor. Üretimini yapıyor. Ticaretini yapıyor falan. Şimdi buraya birisi geliyor. Bir banka kuruyor. Banka diyor ki elinde fazla parası olanlar buraya getirsin. Parasına işte %10 faiz vereceğim. Çalışmadan faizli bir şey almak tabii çok cazip geliyor. Şimdi cazip gelince oradaki insanlardan diyelim ki yani 100 bin lira toplam para, o 100 bin liradan 25 bin lirasının bankaya yatırıldığını düşünün. O 100 bin liradan 25 bin lira bankaya yatırıldığı zaman piyasadan para çekilmiş oluyor. Piyasanın 75 bin lirası var. Daha önce yani şimdi vücudu düşünün, vücuda şu kadar kilo söylüyor. Kaç kilo kan diyordunuz, doktorlar vardı burada. Kaç? 5 kilo diyelim hadi yuvarlak hesap. Şimdi 5 kilo kanın 1/4 birini vücuttan çekiyorsunuz bir yere. Gerine kalıyor 3 kilo 750 gram kalıyor. Şimdi bu 3 kilo 750 gram kan vücudun kan ihtiyacını karşılayabilir mi? Karşılayamaz. Ne olacak? Hücrelere gereken kan gitmez. Hele hasta olan hücreler, yani hasta, çalışamayan falan, onlara verilecek para kalmaz. Çünkü artık piyasa istediğiniz gibi hareket edemiyor ki. Bu defa onlar ölüme terk edilir. Birçok mal ve hizmet yerine ulaşamaz. Dersiniz ki piyasayı para darlığı sardı. Şimdi bu 25 bin lirayı alan banka bir müddet sonra bunu, bu 25 bin lirayı, mesela daha önce burada en fazla parası olan kişi onun 10 bin lira var diye. Ya da 5 bin lirası var diye. 10 bin lira çok para çünkü şeyde. 5 bin lira parası var. Şimdi bu 25 bin lirası olan kişi bu 25 bin lirayı 2-3 kişiye şey olarak verecek, kredi olarak verecek. Bunu oraya kredi olarak verdiği an o ne yapacak? %10'la aldığı için %15 de verecek olsa sene sonunda ne alır? 2500, 3250 lira para alması lazım. %15 de verdiği zaman 25 bin lirayı. Şimdi bir sene sonunda piyasadaki para miktarı 3000 küsur lira azalacak. Birkaç sene sonra piyasanın bütün parası bankanın olacak. Fakat bankacılık öyle bir yapıdadır ki bugün kendisine yatırılmış o 25 bin lirayı 25 bin lira olarak kredi şeklinde vermez. O 25 bin lirayı ben buraya gelmeden önce munzam karşılıkları sordum da tam öğrenemedim. Bugün bu bankacılar var. Bu munzam karşılık kaç lira şu anda? Şu anda. Onu demiyor. Munzam karşılık demek kredi vermek için bankaların Merkez Bankası'na yatırmak zorunda oldukları şey demektir. Bölüm demektir. Ne kadar muzam karışıklar bilen var mı? %15. Tamam. %15 çok yüksek. Yani bugün uluslararası standart açısından çok yüksektir. %15 olması ne demek? Kredi hacmini ciddi manada düşürme. Merkez Bankası'nın düşürmek için girdiği bir hareket demektir. 115'e bölün kaç çıkar? 6. 6 değil. Bunun manası şudur. Şu 25 bin lirayı 6 ile çarpacaksınız. Ne yapacak? 150 bin lira. Piyasadan toplanan 25 bin lira bir müddet sonra piyasaya 150 bin lira olarak akacak. 150 bin lira olarak aktığı zaman bu 25 bin lira gerçek para, diğerine kaydi para denir. Kayıtlarda para ama gerçekten para yok. Şimdi bu 150 bin liradan %15 faiz alacak. Sene sonunda ne yapacak? 172,5. Ne yapmış olacak? Piyasanın parasını zaten 25 bin lirayı şey olarak almıştı. Mevduat olarak oldu. Onu da aldığı zaman piyasadaki halkın cebindeki para 50 bin liraya düşmüş olacak. Bir de bunun daha başka mekanizmaları da vardı. Bugün plastik para var ki onu hesap etmek çok zor. Ben onun üzerinde özel bir çalışma yapmadım. Plastik para dediğimiz cebimizdeki kredi kartları var ya. O artık işi büsbütün çığırından çıkardı. Şimdi piyasada bu kadar çok paranın piyasaya girmiş olması ne yapıyor biliyor musunuz? 3-5 kişiyi çok büyük bir para sahibi yapıyor. Bu defa 3-5 kişi bu büyük parayla dışarıdan çok halkın ihtiyacı olup olmadığına bakmaksızın çok miktarda mal getiriyor. Getirdiği zaman buradaki küçük esnafın hepsi teker teker kapanıyor. Dolayısıyla buradaki insanların hemen hemen tamamı o insanların işçisi haline geliyor. O insanlar da bir müddet sonra yüksek faizlerle borçlandıkları için ödeyemiyorlar. İş yerleri kapandı mı? Zaten bunlar aldıkları maaş ihtiyaçlarına kâfi gelmiyor. Bakıyorsunuz ki herkes ciddi sıkıntılar içerisine girmiş. Dolayısıyla faizli bir ekonomide ekonomik huzur olması mümkün değil. Piyasayı kasıp kavurur. Yani işte geçen sene ben Merkez Bankası'ndan aldığım hesaplara göre Türkiye'deki tüm paranın yani bu kadar muzam karşılığının yüksek olmasına rağmen iki katını normal faiz olarak bankalar almıştı. Piyasada ne kadar para var? İşte şu kadar. Onun tam iki katını bankalar faiz olarak almıştı. Yani sizin vücudunuzdaki kanı iki katını adam çekip alıyor. Orada yeni kanı nereden bulacaksın? Vücut perişan oluyor. Zaten bir de temerrüt faizleri falan hariç. Şimdi bu yapı içerisinde deniyor ki, efendim işte sıkıntılı faizleri azaltalım falan filan. Ya kardeşim, sen bir taraftan ben Müslümanım diyorsun. Müslümanım diyorsan, ona göre hareket etmen lazım. Ona göre hareket etmen lazım. Faizsiz olan birkaç tane kurum da resmen faizli hale geldi. Böyle bir ortamda siz bir şey yapacaksınız, dünyanın şeyiyle yarışacaksınız. Ha, herkes hastalıklı da onun için az hasta olan çok hasta olana göre biraz daha iyi gözüküyor. Bütün ekonomiler hastalıklı olduğu için işte topallayan sürünenden daha iyi. İşte burada tekrar bak şeye benziyor. Yani laqad semi'allahu kavlellezine kâlû innallâhe fakîrun ve nahnu ağniyâ. Ne demek? Allah fakir, biz zenginiz. Yani bir başka açıdan şey yaparsanız yani Allah, siz bakmayın böyle Kur'an-ı Kerim'in koyduğu şeylerle ekonomi olmaz. Hatta bazıları İslam ekonomisi diye bir ekonomi yoktur diyorlar. Çünkü onlara göre ekonomi faizsiz olmaz. İlla batı dediği için olacak. Yani Müslümanlar isimlerinden başka her şeylerini kaybetmiş vaziyetteler maalesef. O isimler gene belki bir işe yarar. Bu dinin kaynakları nelerdir diye bir gün Kur'an-ı Kerim'e bakma ihtiyacı duyarlarsa hem kendilerini kurtarmış olurlar hem de dünyayı kurtarma imkanları ellerine geçmiş olur. Yoksa bizim açımızdan bir anlamı olmasa bu ayet-i kerimenin burada olması bir şey ifade etmez. Biliyorsunuz bugünkü Yahudiler gelip de Kur'an-ı Kerim'i okumuyorlar. Kur'an-ı Kerim okuyanlar da artık Yahudi demiyor, ona da Müslüman deniyor. Yani Kur'an-ı Kerim'den yararlanıyorsa. Şimdi şey de, daha önce de birkaç kere anlatmıştım da yine de anlatmış olayım. Şu 30. surenin 39. ayetini bir açalım. Bende 407. sayfa. Diyor ki Allahü Teala ve ma ateytum min riben liyerbuve fi envalin nas, insanların malları arasında artsın diye faize vermiş olduğunuz şey fela yerbu indallah, Allah katında artmaz. Yani aslında faiz ekonomiyi geliştirmez. Faiz piyasayı geliştirmez. Piyasayı geliştiren nedir? Ve ma ateytum min zekatin turiduna ve inşallah, Allah rızası isteyerek vermiş olduğunuz zekat var ya, zekat zaten geliştiren mal demektir. فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ İşte zekatını verenler katlanarak büyürler diyor Allah-u Teala. Mudaif olanlar onlardır. Katlanarak büyürler. Şeyde de Bakara suresinin 276. ayetinde de Allah-u Teala diyor ki يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى Allah faizli ekonomiyi daraltır. Ve yurbi sadakat, sadakaları da artırır. Yani zekata dayalı toplumu da geliştirir. Şimdi gerçekten yani bakıyorsunuz bir kurum, zekat dediğimiz de şey değil. Bugünkü anlamdaki gibi değil. Bugün fıkıhta zekatı okuyun, Kur'an-ı Kerim 8 yere zekat verilir der. Onlar her birisine fakir olacak, fakir olacak, fakir olacak diye bir ilave yaparlar kendi kafalarına göre. Ondan sonra ikiye düşer. Birisi fakirler, birisi de zekat memurları. Halbuki Kur'an-ı Kerim'deki olay öyle değil. Yani zekat verdiğiniz zaman neler oluyor? Onun için şey Tevbe suresinin 60. ayetini açalım lütfen. Buraya getirmedik de evinize gittiğiniz zaman Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslam İlmihali'nde zekatın masrafı yani harcama kalemleri diye bir başlık vardır. Açın okuyun. Orada görürsünüz. Önce der ki kafadan zekat yedi şeye sahada harcanır. Yani masarifu zekat yedidir. Zekatın harcama kalemleri yedidirdir. Kur'an-ı Kerim 8 tane demiştir. Bir tanesini kafadan kaldırırlar. Müellefe-i gulub. Yani kalpleri İslam'a ısındırılanlar. Yani bugün zekat malıyla siz zengin de olsa insanları dine ısındırmak için davetler yaparsınız, işte yurt dışından çağırırsınız, yedirirsiniz, içirirsiniz, ilmi toplantılar yaparsınız, başka toplantılar yaparsınız, geziler düzenlersiniz. Ve bunu zekattan harcayabilirsiniz. Ya da adamın borcunu verirsiniz, yardımcı olursunuz. Şimdi dün akşam Mikail Bayram Hoca bizim Erdem Uygan'ın misafiriydi Hilal TV'de. Orada bir şey anlattı. Gerçekten sonradan ayet-i kerimeyi düşündüm. Ömer radıyallahu anh'ın bir uygulamasından bahsetti. Allah nasip ederse Mikail Hoca bugün burada, yarın da bizim vakfımızda bir sohbet yapacak. Saat kaçta yapacağı belli mi? Çünkü ben bugün çok fazla meşgul olduğum için ilgilenemedim. Şimdi şöyle bir şey anlattı. Dedi ki Müslümanlar İran'ı fethetmişler. İran'da İran Şahı kaçmış. Erkekler de birçoğu ölmüş, birçoğu kaçmışlar. falan. Kadınlar ve çocuklar kalmış. Çok fazla da ganimet elde etmişler. Ömer radıyallahu anh'a haber gönderiyorlar. Çok ganimetimiz var, bir de çok sayıda kadın ve çocuk var. Bunları ne yapalım? O diyor ki, asker o kadınlardan uygun olanlarla askerler evlensin diyor. Dikkat ediyor musunuz? Cariyelik falan yok. Böyle o sonradan, o Emevilerle birlikte başlamış. Zaten biz burada ilgili ayetleri defalarca okuduk. Cariyelik diye bir şey, odalık diye bir şey olması imkan ve ihtimal dışı ama bütün mezhepler ittifak etmiş. Bu geçtiğimiz cumartesi günde vakıfta onun dersini yapmıştık biliyorsunuz. Diyor ki, o kadınlara ve çocuklara aldığınız ganimetlerden dağıtın diyor. Onlara ikramlarda bulunun. Bakın, esir aldığınız kişilere ne yapıyorsunuz? Sahip çıkıyorsunuz. Bak ne diyor Allah-u Teala? Allah'ın size verdiğinden cimrilik yapmayın. Zaten şeyde ne diyor? Bakın bu ganimetle ilgili Enfal 44 müydü? Burada diyor ki Allah-u Teala وَعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ. Şunu çok iyi bilin ki ganimet aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri Allah'ın, Allah içindir. Tamam. Velir Rasul, Rasul içindir. Velidir kurba, en yakın olanlar içindir. Veliyetama, yetimler içindir. Şimdi oradaki çok sayıda çocuk kaldı, o çocuklar yetim değil mi? Yani bak, Müslüman yetimler için demiyor, dikkat et. İşte o yetim çocuklara dağıtın diyor. Peki, vel mesakin, işsiz kalmış olan kişiler için. Ya da çaresiz, daha doğrusu çaresiz. Şimdi o kadınlar çaresiz kalmamış mı? Kocaları, yakınları, kendi bakımlarını yapanlar çekmiş gitmiştir. Şimdi Ömer radıyallahu anh'ın vermiş olduğu karar neyin gereğiymiş? Kur'an-ı Kerim'in gereğiymiş bak. İbn-i Sebil ve yani yolcular içindir, yolda kalanlar içindir. Peki 5'te 4'ü de asker. Ama tabii ganimet çok var. Bir de asker de onların kadınlarıyla evlensin dediği zaman da o toplum ne olmuş oluyor? Terk edilmiş, sıkıntılarına bırakılmış olmaktan çıkıyor. Yani bir yangın yeri olmaktan çıkıyor, bir gülistana dönüşüyor değil mi? İşte bu da onları ciddi manada Müslümanlaştırıyor. Başlangıçta o zaman da ciddi bir Müslümanlık başlıyor ama sonradan işler değişiyor. Yani Ömer radıyallahu anh'ın zamanı son derece önemli. Onun üzerinde çok dikkatle durmak lazım. Ondan sonra sistem tamamen çökmeye başlamıştır. Çünkü o gelen bütün problemleri şura ile çözüyordu. Tek başına değil. Şura ile çözüyordu. Bugün bizim Süleymaniye Vakfı'nın birazcık farklı olmasının sebebi budur. Bizim her şey kendi imkanlarımıza göre. Hani keşke onunki gibi Resulullah tarafından yetiştirilmiş çok değerli sahabiler, onlarla bizim kıyaslanmamız mümkün değil ama Allah'ın emrine uyma için gayret gösteriyoruz. Cenab-ı Hakk'ın emrettiği gibi problemleri çözmeye çalışıyoruz. Ferdi değil, topluca çözmeye çalışıyoruz. Bir fark ortaya çıkıyor. Bunun sayısının çoğaldığını, çok sayıda şuraların olduğunu düşünün, o zaman çok muhteşem bir şey olur. Bizim hatalarımızı bir başkası söyler. Başkaları hataları yaparsa biz söyleriz. Bu defa topluca ne yapmış oluruz? Gelişiriz. Şimdi orada Ömer radıyallahu anh cimrilik yapsaydı, aldığınız maldan kimseye bir şey vermeyin deseydi, o toplumun İslamlaşması mümkün olur muydu? Bakın Resulullah Mekke'ye girdi. Kimsenin burnunu kanattı mı? 3 kişiyle ilgili söylenen bir söz var. İşte cumartesi günü Yahya, Abdurrahman, başka kimdi? Enes Hoca. Bunlar bir çalışma yaptılar. O 3 kişi de gerçek dışı çıktı. İşte bunlar şeyin Kabe'nin örtüsüne sürünse, sarılsalar bile öldürün falan meselesi. O da gerçek dışı çıktı. Şimdi çaresiz kalmış olan insana çare olacaksınız. Allahü Teala ne diyor? Estağfurullah bir ud'u ila sebil rabbike bil hikmeti diyor. Değil mi? Nahl suresi kaçıncı ayet? 125 mi? Neyse. Ud'u ila sebil rabbike bil hikmeti. Rabbinin yoluna hikmetle çağır. Hikmet ne demek? Kaç? 125. Nahl 125. Rabbinin yoluna hikmetle çağır. Hikmetle çağır demek adamın problemini çözerek çağır demektir. Hikmet doğru hüküm. Adamın problemini çöz. Adam çözümü sende görsün. Bugün Müslümanlar da hikmet kaybolduğu için Müslümanlar çözümü kendilerinde göremiyor. Çözümü Batı'da, çözümü efendim Avrupa topluluğuna girmekte, çözümü bilmem şurada burada görüyor. Halbuki herkes çözümü bizde görmelidir. Hikmet de çağır budur. İşte ne yapmış oldu şey Ömer radıyallahu anh? Hikmetle çağırdı. İşte buyurun fakir fukaranın karnını doyur. O çocuklara ikramda bulun. O maldan ver diyor. Onlara ver. Şimdi şeyin o Kisra'nın hazinelerinin 1/5 çok büyük bir rakamdır. Oradakiler hiç öyle bir servet belki hayatlarında görmemiştir. Yani orada alınan ganimetler. Evet. Şimdi bakın burada işte Allahü Teala zekatla ilgili ne söylüyor? Bakara şey Tevbe 60. ayette. İnnemes sadakatu lil fukara. Sadakalar yani zekatlar ve diğer şeyler fakirler içindir. Tamam, fakir. Fakir. Evet bir şeyleri var ama yani asgari şartlarda geçiniyor ya da geçinemiyor neyse. Başka ve mesakin, miskinler, çaresiz kalmış kişiler, işsiz olanlar için. Bir de işsizler fonu. Adam çalışamıyor, kimseye de söyleyemiyor. İş yok. Herkes de onu şey biliyor, iyi biliyor. Ona yardımcı olmak lazım. Bu insan ayakta dursun, bir şey yapsın. Yani topluma kendi de hani ayakta duracak gibi şeyler yapabilsin. Yoksa ne yapabilir? Kendine bir şey yapamadıkça, ailesine bir şey götüremedikçe bunun bütün morali şey sıfırlanır. Ondan sonra sen bundan bir şey bekleyemezsin. Vel amilin aleyha zekat için çalışanlara da yani zekat toplamak için zekat toplamak için çalışan oradaki şeylere de verin diyor. Zekat malından vereceksiniz. Vel müellefeti kulubuhum az önce işte kalpleri sındırılanlar onlara da verin. Ve firrikab rakabe boyun yani boynu sıkıntı olanlara yani esirlere verin. Esirlere. Bakın bir taraftan şey yapıyor. Birisi savaşa girmiş. Esirler almış. Esirlere bakıyor. Bakıyor ama kendinde kendinde ihtiyacı var. Ona zekattan o esirleri kurtarmak için verdin mi? Bir taşla iki kuş vuruyoruz. Hem esir hürriyetine kavuşuyor hem de ona onun bakımını yapan kişi, ona iyi davranan kişi de maddi yardımla işte yapılmış oluyor, desteklenmiş oluyor. Vel garimine borçlulara verin. Şimdi borçluyla fakir ayrı şey. İş yapanlar gayet iyi bilirler. Şimdi bu şey koskoca bir işletmen olur. Şurada da malın vardır. Müşterin de vardır. Fakat bunların arasındaki ilişkileri sağlayacak küçücük bir işletme sermayen yoktur. Yani koskoca şeye küçük bir işletme sermayen yoktur. Hani şeyde eskiden emme basma turumbalar var, şeyler vardı, turumbalar, kuyudan su çıkarırdınız. Bir bardak su dökersen tonlarla çıkarırdın, dökmezsen hiçbir şey aramazdın. İşte bazen o bir bardak suya ihtiyacı olur adam. Siz ona borç olarak vermiyorsunuz, zekat olarak veriyorsunuz. Geri almak üzere vermiyorsunuz. Dolayısıyla adam hemen işini düzeltiyor. İşini düzeltti mi, zaten çalıştırdığı işçiler, topluma yaptığı üretim, bir müddet sonra mal, ondan alacağın zekat da onun belki onlarca katını alırsın. Adama desen ki, sen zenginsin kardeşim, hep öyle diyor fıkıhtakiler. Zenginsin. Sat malını, öde borcunu. Güzel, ben fabrikamı satarım, ben borcumu da öderim ama burada kaç tane insan işsiz kalacak? Onun ürettiği malları üretecek başka bir şey olmadığı için piyasa malsız kalacak. Öyle çok çok kolay, çok rahat. Bakın şimdi dikkat ediyor musunuz? İnsanların şeyleri zaman zaman meydana gelen beklenmedik durumlarında hepsinde çaresi var. Ve fi sebilillah, Allah yolunda harcayın. Allah yolunda dedim, her türlü hayır, kamu yararına her türlü hizmet girer. Ve ibn-i sebil ve yolda kalanlar, yani tüm ulaşım şeylerinde buradan karşılarsınız. Yol yaparsınız, yollarda mesela eskiden şey yaparlardı, kervansaraylar yaparlardı, orada hiç para ödemeden insanlar kalabilirlerdi. Kendileri de kalabilir, hayvanlarını da orada barındırabilirlerdi. Dolayısıyla ulaşımda hem bir güvenlik vardı, hem de bir destek vardı insanlara. Bu farizeten min Allah, Allah tarafından bir farz olmak üzere. Yani şimdi ne oluyor? Vücudu şeye, bir toplumu vücuda benzetecek olursak, vücudun hangi hücresinde bir şey varsa, bozukluk varsa derhal orayı tamir ediyorsunuz. Dolayısıyla vücudun tamamı çok güzel bir şekilde çalışıyor. Ama faiz devreye girdiği an kanı vücuttan çekiyor ve vücudu etkisiz hale getiriyor. Artık o vücut kendi kontrolünden çıkıyor. O kana hükmeden vücudu istediği tarafa evirip çevirebiliyor. Bu sebeple şeyin yani cimrilik yapmak, zekatı vermemek, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de koyduğu kurallara göre hareket etmemek, bu dünyada toplumlara yapılmış olan çok büyük bir zulümdür. İşte buna sebep olanlar ahirette bunun cezasını çekeceklerdir. Onun için Müslümanlar akıllarını başlarına toplasınlar. Kur'an-ı Kerim'e ben inanıyorum demek yetmez. Kur'an'a tamı tamına güveneceksin. Yani Allah ne demişse odur diyebileceksin. Diyemiyorsan sen boşuna söylüyorsun. Kur'an diye bir kitap olduğunu yeryüzünde zaten bilmeyen yok. Sen de onlardan bir tanesi olursun. Ben inanıyorum demek de olmaz. İnandığını her şeyle göstermen lazım.